Ayrım 4.
Aşıkların bir yandan toplumda bıraktıkları izin önemini, bir yandan da yaratmalarının sanat yönünden değerlerini hangi ölçülerle belirleyebiliriz? Mihenklerimizin yazılı yüksek edebiyat için kullandıklarımızdan farklı olacağını peşin olarak bilmek gerekir. Bu da aşıkların yaratmalarındaki yukarıda değindiğimiz özelliğin bir sonucudur. Aşıkın şiirlerinin hikayelerinin alın yazısı, anonim halk edebiyatı, türküler, masallar ve benzeri, ürünlerinkinden farklı değildir. Aşık onları er meydanına saldıktan sonra, onlar artık kendisinin tapulu malı olmaktan çıkarlar. Öte yandan ünlü aşıkların bile bibliyografyalarından, 19. ve 20. yüzyıllarda yaşamış birkaç tanesi bir yana, bildiklerimiz ya sözlü gelenekteki söylentilere ya da şiirlerinden çıkarılan bilgi kırıntılarına dayanır. Karacaoğlan'ın yaşadığı yüzyılı bile hala kesinlikle bilmiyoruz. Kerem'in, Ercişli Emrah'ın, Aşık Garip'in gerçekten yaşamış şairler olduğuna kesin hiçbir tanık yok elimizde. Aşıkların bibliyografyalarında efsanelerle gerçekler kucak kucağıdır. Aşık adını şiirin sonunda söyler gerçi, yani bir türlü imza atar eserinin altına. Ama ayrı imzalar taşıyan aynı bir şiire çok rastlanmıştır. Her aşık şiirinin tıpkı anonim halk türküleri gibi kısa zamanda aslından gitgide uzaklaşan değişimlere uğraması, onun sözlü gelenekte oluşan ve gelişen bir sanat yaratması olmasının beklenen bir sonucudur. Sözlü ve yazılı yollardan aktarma ve yayılmada bir şiir başka başka aşıklara mal edildiği gibi, bir aşıkın kendinden önce yaşamış bir meslektaşının mirasına oturtulduğu da çok olur. Elbette sanat onuru olan bir aşık bunu kendisi yapmaz ama onun şiirlerini söyleyenler, kuşaktan kuşağa aktaranlar bilerek bilmeyerek onun günahına girerler. Çok ünlü aşıklar böylece daha az tanınmış meslektaşlarının adlarını unutturmuşlar, onların eserlerini kendi üstlerine tapulandırmışlardır. Daha yaşadıkları çağlarda ya da ölümlerinden sonra. Bu nedenlerle büyük gün bırakmış olarak sayacağımız aşıkların adlarına temsili bir anlam vermeliyiz. Adları anılmayan nice aşıkların da bu ünlülerden aşağı değerde kalmayan güzel ya da belge değeri bakımından önemli şiirler yaratmış olabileceklerini kabul etmek, adlarının anılmasına ve anılmamasına bir değer yargısı yüklememek gerekir. Aşıkların bıraktıkları izin öneminin değerlendirilmesinde bir tek değil, şartlara göre birçok ölçüler kullanma zorunluluğu vardır. 17. yüzyıldan Aşık Ömer, Gevheri, 19. yüzyıldan Dertli, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni gibi gelenekte kalem şuarası diye adlandırılan aşıklar, yazılı edebiyatın etkisi altında yetişmiş, şiirleri okumuşların çevrelerinde, şehirlerde, kasabalarda yayılmış olduklarından ünlerinin sonraki çağlara ulaşması daha çok yazı yoluyla olmuştur. Bu yüzden eserlerinin başkalarına mal edilmesi bir dereceye kadar önlenmiştir. Bir başka bölüğün, bu arada Yeniçeri ocaklarında yetişmiş aşıkların şiirleri, önemli siyasi ya da askeri olayları yansıttıkları, bir türlü tarih belgesi değeri taşıdıkları için unutulup gitmekten korunmuşlardır. 16. yüzyıldan hayali öksüz aşık, 17. yüzyıldan tamaşvarlı aşık Hasan, katibi, kayıkçı kul Mustafa, kuloğlu gibi. Alevi şairlerin ürünlerinin en eski çağlardan günümüze kadar diri kalması, onlara verile gelen kutluluk değeriyle açıklanır. 16. yüzyıldan Pir Sultan, Kul Himmet, daha yenilerden Agahi, Aşık Veli gibi kızılbaş şairlerinin demeleri, Orta ve Doğu Anadolu'daki Alevi halk içinde, özellikle köy çevrelerinde, dinlik tören ve törelerin en önemli öğeleri arasında yer alır. Onların belli bir din ve dünya görüşünü temsil etmeleri, bu düşün çemberi dışında kalan çeşitli konulardaki yaratmalarının da tıpkı Yunus ve Kaygısız gibi daha eski dönemin büyük sanatçılarında olduğu üzere değerli bir emanet olarak saklanmasını sağlamıştır. Pir Sultan'ın bir ayaklanmaya katılıp Hallac Mansur ve Nesimi gibi davası yolunda başını koymuş olması, yaşamı ve ölümü etrafında menkabelerin yaratılmasına ve şiirlerinin bir kat daha etki kazanmasına yol açmıştır. Bektaşi şairlerin ve Bektaşi neşesini benimsemiş aşıkların ünleri şehir ve kasaba çevrelerinde yaygındır. Kızılbaş aşıkların köylü halka seslenmelerine, söyleyişlerinde daha belirli olarak köylü kalmalarına karşılık, Bektaşi şair daha bir kitaptan gelme kültüre, ince keskin alaya, acımsı yergiye eğilimlidir. Kasaba ve şehir halkı içinde Bektaşi, bağnazlığa kafa tutan özgür tutumu ile, kendilerine bir ferahlama ve hınç alma payı çıkaran uyanık çevrelerde okunan ve sevilen şair tipidir. Bu nitelikte olan şairlere örnek olarak 16. yüzyıldan Kazak Abdal ile Muhittin Abdal'ı, 19. yüzyıldan da Harabi 1853-1915'yi gösterebiliriz. Karacaoğlan 17. yüzyıl, Dadaloğlu 19. yüzyıl, Gündeşlioğlu 19. yüzyıl gibi aşıklar Torosların güney ve kuzey yamaçlarında ve her iki yöndeki yaylak ve kışlaklarda konup göçen Türkmenlerin şairleridir. Dadaloğlu'na Türkmenlerin 19. yüzyılda devlet zoruyla yerleştirilmeye direnişlerini dile getirmesi ün kazandırmış olmalı. Ama Karacaoğlan olsun, Dadaloğlu olsun, tıpkı Pir Sultan gibi sınırlı zümre sorunlarının üstüne de çıkabilen, seslerini kendi çevrelerinin çağlarının ötesinde de duyurabilen söz erleridir. Türk şiir diline yepyeni, dipdiri bir anlatım gücü kazandırmışlardır. Onları bu bakıma aşık geleneğinin gelişmesinden önceki dönemin büyük halk şairleri Yunus ve Kaygısız'la kıyaslayabiliriz. Köroğlu, Kerem, Aşık Garip gibi bir bölük aşıkların şiirlerinde büyük tutkuların ya da yüzyıllar boyunca değiştirilemeyen alın yazılarının, dindirilemeyen özlemlerin sesi duyulur. Köroğlu'nda zulme ve haksızlığa, Kerem'de sevgilerin önüne dikilen din bağnazlığına, Garip'te yıllar boyu gurbeti vatan edinmenin kahredici zorunluluğuna baş kaldıran ya da yanıp yakınan insanlar kendilerini bulurlar. Bu aşıkların yaşamlarını halk geleneği, yine kendi aşıklarının aracılığı ile birer kahramanlık destanına ya da aşk romanına dönüştürmüş, ünleri böylece Türk dilinin konuşulduğu, hatta eski Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını da aşan ülkelere ulaşmıştır. Soru 14. Günümüzde aşık geleneği canlı kalabiliyor mu? 1960 yıllarına kadar aşık geleneği sadece eski toplum düzeninin bütün şartlarına uygun bir yaşam süren çevrelerde güçlü kalabiliyordu. Bölge olarak Doğu ve Kuzeydoğu illerinde, Orta Anadolu'nun doğu parçası ve Alevilerin yoğun oldukları yerlerde. Güneydoğu ile Torosların, Türkmen yerleşmesi olan iki yakasındaki topraklarda ve daha çok köy ve küçük kasaba çevrelerinde. Birkaç aşık, Şarkışlalı Veysel ve Ali İzzet, Postoflu Müdami, Ardanuşlu Efkari ve benzeri, aydın çevrelerin ilgisini çektikleri için fırsat bulduklarınca büyük şehirlerde seslerini duyuruyorlardı. 1942 yılında halk evlerinin 10. yıl dönümünü kutlama törenleri, daha çokça sayıda aşıkların Ankara'ya gelmelerine vesile olmuştu. Her çağda olduğu gibi bu dönemde de çağdaş çok önemli olaylar aşıkların şiirlerinde yansıyordu. Ama Osmanlı çağının bazı dönemlerinde ve kimi çevrelerde, Celaliler, Kızılbaşlar, Göçebeler olduğu gibi politik ya da ideolojik bir tutumu temsil eden aşıklara rastlamıyorduk. 1960'tan bu yana memlekette oluşan ve gelişen düşün özgürlüğü ve onun sonucu olarak da halk yığınlarında politik bir bilincin uyanması, şüphesiz okuma yazmanın artması, köy nüfusunun şehirlere akması, köy-şehir ilişkilerinin eskiye baka artması gibi ekonomi ve kültür alanlarındaki değişmelerin de etkisiyle aşık geleneği yeni bir güçlenme, çiçeklenme dönemine ulaştı. Aşıklar dernekler kurdular, partilerin siyasi savaşlarına katıldılar. Bu yeni kuşaktan Fermani, İhsani, Nesimi, Kul Ahmet, Kul Hasan, Mahzuni, Reyhani, Hasan Nebioğlu adları en çok işitilenler, seslerini halka en çok duyuranlar arasındadır. Bunlardan kaçı bütün yaşamları boyunca seslerini cılızlatmadan, yitirmeden savaşlarını sürdürecek, sanatlarındaki düşün payını, şiir gücünden yitirmeden geliştireceklerdir şimdiden kestirilemez. İkinci bölüm. Destan ve hikaye. Soru 15. Destan nedir? Destan deyiminin aşık şiir türlerinden birini gösterdiğini yukarıda belirtmiştik. Burada inceleyeceğimiz türü adlandırılan destan ise epop, epos anlamına gelir. Aşıkların destanları ile ancak çok uzaktan bir ilgisi olabilir. Bu ikinci anlamı ile destanın başlıca niteliği uzun soluklu bir anlatı olmasıdır. Oğuzların Dede Korkut Kitabı adlı destanları bize kadar ulaşan iki yazmadan birinde, Dresden yazmasında, 12 boya, episoda bölünmüş, 300 sayfelik aşağı yukarı 3900 satır, bir metindir. Kırgızların Manas destanının seçmelerle kısaltılarak yayınlanmış 4 kitabı, Manas, Semetey, Seytek üçlüsü, aşağı yukarı 90 bin dize tutar. Destanın bütün varyantları ile ve başka başka Manasçı destancılardan derlenmiş anlatmaları 1 milyon dize tutarındaymış. Destanlar çokluk nazımla düzenlenmiştir. Ulusların yazılı kültür çağına eriştikten sonra edebiyat deyimiyle gösterilen söz sanatı yaratmaları, yazı öncesi çağlarda söz, ezgi ve seyirlik anlatımın bileşimi içinde düşünülebilir. Destanlar da bu bakıma eski çağlarda ezgiye eşlik etmeye en uygun biçimde, ölçülü söz biçiminde söylenmiş olmalıdır. Nitekim günümüzde yaşayan destan geleneklerinde de, örneğin Kırgızlarda, destan baştan başa ölçülü sözle anlatılır. Ancak kimi sözlü geleneklerde, ölçülü sözle düz konuşma dili anlatımının katışık bulunduğu, destan biçimlerine rastlanması ve bu tür anlatımın eski örnekleri olan metinlerin de bulunması, örneğin Dede Korkut kitabı, kimi ulusların öteden beri destan anlatımında düz sözle ölçülü sözü katışık kullanmış olacaklarını düşündürebilir. Destanlar ulusların yazı öncesi çağlarında oluşmuş gelişmiş yapıtlardır. O çağlarda hem yaratılış ve dönüşümlere, tanrılara ve çeşitli olağanüstü varlıklara hem de toplumun geçmişine değin bilgileri destanlar verirlerdi. Böylece onların konuları iki kümede toplanır. 1. Kozmogoni ve mitoloji konuları, evrenin ve yeryüzündeki varlıkların yaratılışları, tanrılar tanrımsı varlıklar, tanrılarla insanların birleşmesinden doğmuş kimseler, dev, ejder ve benzeri gibi şeytansı kötü güçleri cisimlendirmiş yaratıklar, bu çeşitli varlıkların kendi aralarında ya da insanlarla alışverişleri, savaşları. 2. Ulusun geçmişindeki önemli olaylar, büyük önderlerin dışta ve içte, toplumun düşmanları ile savaşları, toplumu daha rahat bir yaşama ulaştırma çabaları. Destanın asıl tür niteliğini belirleyen başka bir olgu da, onun toplum içinde üzerine aldığı görevle ilgili olarak, konusunda ve kişilerindeki özelliktir. Bu özellikle o başka anlatı türlerinden, örneğin boyutları bakımından kendisiyle karşılaştırılması ilk akla gelecek olan romandan ayrılır. Destan yozlaşmamış biçimiyle toplumdaki iç çelişkileri, bireylerin ya da sınıfların türlü ilişkilerini değil, toplumu yöneten, ona baş olan ideal kişilerin dış güçlerle bir de olağanüstü yaratıklarla savaşlarını anlatır. Destanda toplumu bir bütün halinde görürüz. Kahramanlar bu bütün adına iş görür. Onları kendi aralarında bile birbirinden güçlükle ayırt ederiz. Belki adları ve güçlerindeki derecelenme ile destancı onların aralarında yapmacık bir fark yaratmıştır. İnceden inceye kişiliği belirleyen seciye ve davranış farkları, sınıf ve toplum içi ortam şartlarının sağladığı ayrı düşünüş ve görüşler bu insanlar arasında belirmez. Destanın kahramanları soylu kişilerdir. Destancı soylular sınıfının ideal tiplerini çizmek, toplumu yöneten ve onun adına iş gören, savaşan bu kişilerin şanını yüceltmek amacını güder. Bu bakıma destan türünün örnek ürünleri toplumların göçebe ya da yerleşik, feodal, beylik, hanlık düzeni içinde yaşadıkları çağlarda meydana gelir. Toplum yeni başka bir düzene dönüşürken destanda yeni başka türlere yerini bırakmak üzere yozlaşacaktır. Destanın konuları ona başka bir nitelik daha kazandırır. İnanışlarının ve geçmişe değin bilgilerinin kaynakları olduğu için toplum destanlarda anlatılan şeyleri gerçekten olmuş sayar. İlyada destancıların oradaki olayları sözlü olarak anlattıkları çağlarda dinleyicilerce Akalıların ve Troyalıların tarihleri değerinde idi. Kırgızlar Manas'ta kendi tarihlerini dinlerlerdi. Ama yeni çağlara erişilince Destancılarında dinleyicilerin de bu tutumları değişiyor. Manas destanını anlatmaya girişirken Manasçı şimdi şöyle tanımlıyor destanı. Yarısı yalan, yarısı gerçek. Yörenlerin hatırı için. Çene çalıp söyleriz. Kaplan Manas'ın şanı için. Çoğu yalan, çoğu gerçek. Cemaatin hatırı için. Gümbürletip söyleriz. Boz yeleli erin şanı için. Yanında bulunmuş kişi yok, yalan ile işi yok. Bu sözler, çağdaş destancının eski kesin inanışını yitirdiğine tanıktır. Bununla beraber gene de destanın tüm yalan olmadığı, yalanla katışmış olsa bile, onda birçok gerçeklerin yer ettiği üzerinde ısrarla durmaktan da geri kalmıyor. Muhammed Hanefi Cengi'nin hazırladığı yeni bir basımına eklediği son sözünde okuyuculara, oradaki tabiat dışı olaylara inanmanın bugün için yersiz olacağını anlatarak, onları uyarmak isteyen İstanbullu yazarın şu sözleri, Kırgız destancınınkileri hatırlatır. İş bu kıssa burada oldu tamam. Ana etti vasfi mahir ihtimam. İki sözü var sana ey okuyan. Bu misaldir bunu yazan bir kişi. Kim roman okutmadır halka işi? O da bilir bunu inkar edemez. Bir çocuk binlerce insan kesemez. Anlatanın destan niteliğini bir de üslup söyleyiş özelliği sağlar. Destanların sözlü gelenekte oluşup geliştiği, sözlü anlatı yolundan yayıldığı düşünülünce, destancının bellek yükünü hafifletecek, ona olayların sırasını bozmadan, şaşırmadan anlatma kolaylığını sağlayacak araçların bulunması gerekir. Onun dağarcığında hazır benzetme, övme, tamamlama, öğütleme ve benzeri kalıpları, baş ve iç uyaklarla çağrışıma yarayan söz birlikleri bulunur. Bunlar sayesinde destancı hem anlatısını süslemek hem de boşlukları doldurmak olanağını bulur. Anlatı yapısı da gene destancının bellek çabasını hafifletmeye çok yarayan bakışık söz kuruluşları biçimindedir. Destanların sözlü, irticai geleneğindeki bu nitelikler, yazılı destanlarda da ünlü yazarların yaratmaları olanlarda bile süre gitmiştir. Öte yandan da destancı sadece uzun süren çıraklık yıllarında belli dini olduğu gibi tekrarlamakla yetinen bir papağan, doldurulmuş bir plak değildir. Hele sanatçı kişiliği olan destancı, çevresinden günlük olaylardan, dinleyicilerini ilgilendiren türlü sorunlardan esinlenmesini bilen, destanda işlenmiş ana tema ile onu çerçeveleyen, geliştiren yan konular, süs motifler, yapmacık, eğlendirici ekler ve şişirmelere kadar ayrıntıları ile gelenekten gelen içeriğe olsun, üslup ve anlatım tekniğine olsun kendinden bir şeyler katabilendir. Destan bu türlü destancıların elinde ve dilinde gelişir. Bu çapta ustalar kalmaz olunca, yani toplum için destan artık yaşayan bir gelenek olmaktan çıkınca da yozlaşma başlar. Soru 16. Yazılı destanların ayırt edici nitelikleri nelerdir? Halk edebiyatı konusu olarak bizi asıl ilgilendiren sözlü destanlardır. Yazılı destanlar özel anlamı ile edebiyat yapıtlarıdır ve onları edebiyat tarihi inceler. Destanlar ulusların yazılı kültürleri olmadığı sürece sözlü gelenekte oluşur ve gelişir. Yazı kültür aracı olarak bütün bir ulusun yararlanacağı ölçüde yayılmadığı, bir azınlığın imtiyazı olarak kaldığı bir süre daha sözlü gelenekte yaşayan tür olarak sürer.